Ayrım 14, sayfa 91. Sınıflandırma. Bu dağılımın tümü içine düşen çeşitli zeka düzeylerini nasıl sınıflandırabileceğimizi inceleyelim. Burada normal dağılım eğrisi standart kaymalarla şeklinde bir grafik gösterilmektedir. Bu grafik bir çizgi, çizgide 20 eşit aralıklarla 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 işaretlenmiş. 20'nin üstünde küçük sigma eksi 3, 30'un üstünde küçük sigma eksi 2, 40'ın üstünde küçük sigma eksi 1, 50'nin üstünde m, 60'ın üstünde küçük sigma artı 1, 70'in üstünde küçük sigma artı 2, 80'in üstünde küçük sigma artı 3 işareti var. Bunun üstündeki çizginin üstünde de bir alçaktan yükseğe doğru yükselen ve daha sonra tekrardan alçalan bir çizgi, eğri çizgi var. Bu eğri çizgi de bölümlere ayrılmış. Sigma eksi 3 ile sigma eksi 2 arasındaki bölüm %11. Sigma eksi 2 ile sigma eksi 1 arasındaki bölüm %13,5. Küçük sigma eksi 1 ile m arasındaki bölüm %34,1. M ile küçük sigma artı 1 arasındaki bölüm %34,1. Küçük sigma artı 1 ile küçük sigma artı 2 arasındaki bölüm %13,5. Küçük sigma artı 2 ile küçük sigma artı 3 arasındaki bölüm %11. Bölümün yukarı kısmında özellikle Thurston ve Guilford gibi araştırıcıların zeka yaşı, zeka bölümü gibi genel güç telkin eden tek değerlere karşı olduklarını ve daha çok yetenekler profili diye çeşitli değerlerden oluşan bir tür göstergeyi benimsediklerine değinmiştik. Kuşkusuz bu tutum bireylerin birey olarak anlıksal durumlarını daha yeterli ve güvenilir biçimde açıklamaya elverişlidir. Fakat ruh bilim ve eğitim amacı ile çeşitli yetenek aşamalarının herhangi bir açıdan sınıflandırılması söz konusu olunca zeka yaşı, zeka bölümü gibi kısa ve keyfi sayılabilen değerleri kullanmak zoru olduğu da meydandadır. Çünkü söz konusu olabilecek çeşitli sınıflar için tipik olabilecek profiller geliştirmek söz konusu değildir. Bu açıklamadan sonra sınıflandırmayla ilgili önerilere geçebiliriz. Bu konuda L. Terman şu kümeleri ileri sürmüştür. Parantez içinde Barb 1965. Stanford Binet ölçeğinde A. 140 ZB ve yukarısı deha ve deha çevresinde olanlar. B. 120-140 ZB arasına düşenler çok üstün zeka. C. 110-120 ZB arasına düşenler üstün zekalı. D. 90-110 ZB arasına düşenler normal zekalı. E. 80-90 ZB arasına düşenler sınır üstü ya da tutuk normal. F. 70-80 ZB arasındakiler tutuk zekalı. G. 0-70 ZB arasındakiler ise geri zekalıdır. Bu sınıflandırmada ZB ölçüsüne göre sınırlar çok kesin olarak belirtilmiştir. Halbuki önce de söylendiği gibi kullanılan ölçeklerin geçerlik ve güvenilirlik durumu böyle bir kesinliğe elverişli değildir. Bu yüzden sınıf sınırlarının daha esnek ve geniş kapsamlı olmasının ve hiç değilse 5 ZB'lik bir esneklik göstermesinin daha uygun olacağı haklı olarak ileri sürülmektedir. Buna göre 130 ZB ile 200 ZB arasını çok üstün, 110 ZB ile 130 ZB arasını üstün, 90 ZB ile 110 ZB arasını normal, 70 ZB ile 90 ZB arasını tutuk normal, 0 ZB ile 70 ZB arasına geri zekalı demeyi tercih edenler de var. Buna ek olarak sınırların 130 ZB, 135 ZB ya da 70 dB ile 75 dB olarak belirtilmesini de daha doğru olduğunu söylenmektedir. Ayrıca Gallagher 1960 bu sınırların bir anlamı olabilmesi için hangi ölçeklere göre belirtildiğinin de açıklanmasının zorunlu olduğuna değiniyor. Çünkü bugün yetenek düzeylerinin tanımlanmasında kullanılan çeşitli ölçeklerde sağlanacak en yüksek puanlarının biri birine göre oldukça değişkenlik gösterdiğine işaret edilmektedir. Örneğin Stanford Binet'te en yüksek puanın 200 dB olmasına karşılık başka ölçeklerde de bu düzey 170-160 dB düzeyinde kalmaktadır. Bu yüzden gerek sınıflandırma ve gerekse bireysel tanımlamada söz konusu zeka düzeyinin hangi ölçekle sağlandığının açıklanması yararlı olmaktadır. Oranlar. Bu sınıflandırmaya göre nüfusun %1'inin 130 dB ve yukarısı içine düştüğü söylenmektedir. Aynı oran 0 dB ile 70 dB arasındakiler için de söz konusu edilmektedir. Buna karşılık toplamın %15'inin 110 dB ve yukarısına, aynı oranınsa 90 ve aşağısına isabet edeceği söylenmektedir. Terman çok üstün zekanın alt sınırını 140 dB olarak göstermiştir. Bu sınır içine gelişi güzel alınan 240 kişiden bir kişi düşebilmektedir. Buna karşılık L. Hollingworth alt sınırı 130 dB olarak benimsemiştir. Bu tabanla tavan arasına ise nüfusun ancak en üstteki %1'i düşmektedir. Üstün beyin gücü üzerinde araştırma yapanlar arasında alt sınırı 120 dB, hatta 110 dB olarak kabul edenler de var. Bu durumda oran %15-20'ye kadar yükselmektedir. Bunlar yüksek öğretime girme olanağını sağlayabilecek yetenek tabanının bu olduğunu ileri sürecek konunun kapsamını genişletmek istemektedirler. Görüldüğü gibi üstün beyin gücünün alt sınırı tamamen keyfi olarak araştırmacının amacına uygun olarak belirlenmektedir. Deha nedir? Terman 140 dB ve üstündekileri dahi ya da deha çevresi diye adlandırmıştır. Bu terimi yalnız 180 dB'ye ve yukarısı için kullanmanın daha doğru olacağını ileri sürenler de var. Parantez içinde Hollingworth 1926. Bu durumda deha akranları arasından ancak 1 milyon kişide birisi için kullanılabilecek bir beyin gücü düzeyindedir. Bu terimi ilk kez kullanan Galton ise ona beyin gücü düzeyinden çok daha geniş kapsamlı bir anlam vermektedir. Ona göre deha yalnız olanağının hayli üstünde bir zeka düzeyi ile olağanüstü işler başarabilmek için gerekli ruhsal güdüleri ve bedensel enerjisi olan kişidir. Başka bir deyişle deha varlığını ancak olağanüstü başarı ve seçkinlik sağlamakla ortaya koyabilen anlık da dahil çeşitli beden ve kişilik niteliklerinin bir araya toplandığı karmaşık bir görüntüdür. Dolayısıyla olağanüstü iş başarmayan olağanüstü yetenek deha sayılmamalıdır. Bu terimin çok çeşitli anlamlarda kullanıldığını gören Galton, eserinin daha sonraki baskılarında, parantez içinde Galton 1869, bunu seçişine pişman olduğunu belirtmekte fakat onun yerini tutabilecek başka bir kavram önermemektedir. Burada dehayı beyin gücünün en üst düzeyi anlamında kullanıyoruz. Bu düzeyin de zeka ölçekleri ile belirlenmesini yeterli buluyoruz. Başarı ve seçkinliğin bunun kapsamı içine alınması amacımız dışında kalır. Üstün beyin gücünün yapısı ve işleyişi üzerinde ileri sürülen görüşlerden birincisi, bir yana hangisini benimsersek benimseyelim, şu ortak görüşün söz konusu olduğu ileri sürülebilir. Zekayı oluşturan yeteneklerden bazıları arasında genellikle olumlu bir korelasyon var. Başka bir deyişle, kişi bunlardan birinde olağanın üstünde bir başarı sağlarsa, öteki ilişkili yeteneklerde de olağanın üstünde başarılı olması beklenir. Bunun aksi de söz konusudur. Gene bütün bu kuramlar bu olumlu korelasyonun tam ve mükemmel olmadığını da belirtiyorlar. Bu ilişkilere örnek olarak simgesel muhteva ile dile dayanan sözlü muhteva arasındaki korelasyon gösterilebilir. Buna karşılık bazı tür muhteva da işlemler arasında hemen hiçbir ilişkisi yok gibi gözükmektedir. Spearman'ın görünüşünü benimseyen Hollingworth, müzik ve resim çizme özel yeteneklerini, Thurston ve Guilford ise belleği örnek göstermektedir. Ayrıca Guilford, nesnel, simgesel, sözlü ve toplumsal zeka diye belirttiği salkımları oluşturan yetenekler içinde şunu ileri sürmektedir. Her salkımı oluşturan özel yetenekler arasında olumlu korelasyon söz konusudur. Fakat bu salkımlar arasında olumlu ve yeterli korelasyon yoktur. Konuya hangi açıdan bakılırsa bakılsın, herkes için şu iki temel ilke önerilebilir. A. Hiç kimse anlık gücünü oluşturan yeteneklerin gelişim düzeyinde bir eşitlik göstermez. Bunlardan bazılarında kendi takvim yaşı için olağan sayılabilecek düzeye eriştiği halde, ötekilerden bir kısmında bu düzeyin üstüne çıkabilir ya da bunun altında kalabilir. B. Bazı kişiler, özellikle öteki yetenek kümeleri ile fazla bağımlı gözükmeyen yetenek ya da yetenek kümelerinde takvim yaşları için olağan sayılan düzeyin oldukça üstüne çıkabilirler. Bu çıkış bazen öteki yeteneklerden bir kısmında da olağanüstü bir düzey gösterecek biçimde olabilir. Bazı kişilerde ise öteki yeteneklerin gelişimi sadece olağan düzeyde ve hatta bunun da altında kalabilmektedir. Bunlara şu örnekler verilebilir: resim, müzik, fen ve matematiksel yetenekler, dil yetenekleri, atletik yetenekler, yapım yetenekleri, toplumsal yetenekler vesaire. Olağanın üstünde gelişme gösteren bu yeteneklerin değerlendirilmesi meslek rehberliği açısından da önemlidir. Çünkü rehberlik çok üstün zekalı bir çocuk için de söz konusu olsa, onun yeteneklerinin en elverişli gelişme gösterenlerini destekleyip geliştirmek çok daha yararlı olur. Ayrıca özel yetenek kavramı bizde de olduğu gibi birçok ülkelerde çok üstün zekalıların eğitimi konusunda dikkat ve ilgiyi ilk çeken hususlardan biri olmuştur. Bizde müzik ve resim alanlarında olağanüstü özel yetenek gösteren çocukları devlet hesabına yurt içi ya da yurt dışında eğitmeyi öngören 6660 sayılı yasa bunun örneğidir. Ayrıca fen ve matematik alanında üstün özel yetenek gösteren çocukların özel eğitimi için kurulan Ankara Fen Lisesi bunun başka bir örneğidir. Bugün hemen bütün ileri dünya ülkelerinin biri biriyle giriştiği yarışmada en kritik unsurun fen ve teknoloji alanlarında üstün seviyede yeterli beyin gücü yetiştirmeye bağlı olduğuna bilinçli duruma gelindiğini görüyoruz. Bu özel yeteneklerin birçoğunun ölçülüp değerlendirilmesi için gerekli ve yeterli araçlar geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu türden yetiştirme amacı ile yapılacak büyük eğitim yatırımlarının etkili ve yeterli olabilmesi, bu durumdaki çocukların yeterli olarak ve güvenilir ölçüde tespit ve tanılanmasına dayanır. Bu gereğine uygun olarak yapılmadığı takdirde kaynaklar çoğunlukla boşuna harcanmış olur. 6660 sayılı yasa ile ilgili 17 yıllık uygulamanın bu açıdan değerlendirilmesi yararlı olur. Bu konuda yapılan bir araştırma ve sonuçlarına ilerideki bölümlerde etraflı olarak değinilecektir. Parantez içinde Güzel 1972. Tanılama ve seçim yöntemleri. İster araştırma, isterse özel eğitim amacı ile olsun, çok üstün yetenekliler üzerinde herhangi bir çalışma söz konusu olunca ilk adım güvenilir ve yeterli tanılamadır. Bunu sağlayabilmek için bir ülkenin belirli yaş grubuna giren bütün çocuklarına ve gençlerine testler uygulayarak bunları aramak çok vakit alır ve çok masraflı olur. Bu yüzden çocuk ve genç evrenini tarayarak işe girişemeyiz. Esasen hiçbir avcı ya da balıkçı bile bu yöntemle çalışmaz. Avcı, keklik vurmak için dere tepe önüne gelen her yeri dolaşıp karşısına çıkan her çalı dibinden keklik kaldırmaya teşebbüs etmez. Yeteri kadar bilgi ve tecrübesi varsa öncelikle kekliğe rastlama olanağının yüksek bulunduğu yerlerde avlanmaya çalışır. Balıkçı da oltasını ya da ağını denizde her önüne gelen yere fırlatmaz. Balık bulabileceğini yaşamlarıyla öğrendiği bölgelerde çalışır. Olağanın üstünde yeteneği bulabilmek için de toplumun her küme ya da sınıfını birer birer tarama zorunluluğu yoktur. Bu konuda bugüne kadar yapılan araştırmalar çoğunlukla şu tür ön seçimlerden yararlanma yoluna gitmiştir. A. Çocukların yetenekleri üzerinde ana babalarının bilgisini kullanarak ön seçimi yapmak. B. Öğretmenlerin görüşlerine başvurmak. C. Özellikle bazı bilgi dallarında öğrencilerin sağladıkları başarılardan yararlanmak. D. Takvim yaşları bulundukları sınıf seviyesinin altında olanlara öncelik vermek. E. Taramaları özellikle üstün beyin gücüne rastlama olanağı fazla bulunan okullarda yapmak. Şimdi bu ön seçim ihtimallerinin göreli değer ve güvenilirliklerini inceleyelim. Ana babanın görüşleri. Terman, çok üstün zekalı çocuk grubu üzerinde Kaliforniya'da Stanford Üniversitesi'nde yaptığı araştırmasında ilk adım olarak ana babaların görüşünden yararlanmıştır. Parantez içinde Terman 1925. Sonra onların tanılama konusundaki rehberlik ve eğilimlerini şöylece değerlendirmiştir. Ana babalar genellikle çok üstün yetenekli çocuklarının durumunu gerçeğin altında tahmin etmek eğilimini göstermektedir. Kendi yetenek ve başarı düzeylerini değerlendirme ölçeği olarak kullandıklarından onların durumunu olağan bulmaktadır. Bundan başka kız çocuklarını da bu açıdan pek az dikkate almaktadırlar. Yetenekçe çok daha üstün olan bir kız çocuk yerine ondan oldukça düşük düzeydeki erkek çocuğu aday olarak göstermektedirler. Bu nedenle onların gösterdikleri adaylar arasında kız oranı kesin olarak düşük olmuştur. Buna karşılık ana babalar olağanın altındaki çocuklarının yetenek durumunu ise abartmaktadırlar. Geri zekalı çocuklarına kolayca normal diyebilmektedirler. Kısacası üstün yeteneğin tahmin ve tanımlanmasında 1/4'den fazla isabet gösteremedikleri anlaşılmıştır. Öğretmenler. Öğrencilerin beyin gücü düzeyini kestirebilmekte öğretmenler, ana babalar, doktorlar, sosyal hizmet uzmanları gibi çocuklarla ilişkili kişilerden daha başarılı olmaktadır. Özellikle çeşitli toplumsal sınıflardan gelen çocukları yetiştiren resmi okul öğretmenleri, çeşitli ölçütlere göre seçerek öğrenci alan okullarda çalışanlardan daha başarılı olmaktadır. Çünkü gerek seçilmiş çocukların okuduğu okullarda çalışanlar, gerekse şu veya bu açıdan çocuklarla ilişkisi bulunan öteki meslekler sınırlı ve seçilmiş bireylerle uğraşırlar. Buna karşılık resmi okul öğretmenleri çeşitli zeka düzeylerindeki çocuk kümeleri ile çalışmakta ve bunları biriyle kıyaslayabilmek olanağını bulmaktadır. Bununla beraber öğretmenlerin de bu tahminlerinin geçerliliği açısından büyük bireysel farklılıklar gösterdiği izlenmiştir. Bir yanda zeka düzeyi üzerinde yaptığı tahminlerde tesadüften öteye isabet sağlayamayanlar bulunmaktadır. Öteki uçta ise sınıfındaki öğrenciler arasında yaptığı tahminler %65 oranında doğru çıkanlar bulunmaktadır. Le Hollingworth bunların isabet oranlarının ortalamalarının %50 çevresinde olduğuna değinmektedir. Parantez içinde Barb 1965. Bu konuyu etraflı olarak inceleyen Warner 1992, öğretmenlerin üstün yeteneği tahminde %20-40 arasında isabetli olduklarına değinmektedir. Buna karşılık anlık gücü ortalamanın altında olanların tahmininde daha başarılı olduklarını ve %50-60 oranında doğru tahmin yaptıklarına değinmektedir. Bu konuda öğretmenleri başarısızlığa düşüren belli başlı iki neden bulunmaktadır. A. Bunlardan birincisi, öğretmenler tahminde öğrencinin takvim yaşını dikkate almamaktadırlar. Olağan koşullar içinde aynı yıl okula yazılan çocuklar arasında bile 11 aylık bir yaş farkı bulunabilir. Bundan başka çeşitli nedenlerle okula geç başlamak ya da yıl kaybetmeler sonucu olarak da bu fark artabilir. Zeka düzeyleri birbirine eşit olan çocuklardan, yaşı ötekilerden 1 ya da 2 yıl fazla olan çocuk anlık gelişimi açısından 2 yıllık fazla bir gelişme gösterir. Başka bir deyişle, hepsi ortalama zekalı ise 1 ya da 2 yaş büyük olan ötekiler arasında daha zeki gözükecektir. Takvim yaşını dikkate almayan öğretmenler bu yüzden yaşı büyük olan öğrencilerini üstün yetenekli olarak göstermektedir. B. İkinci yanılgı kaynağı ise çocuğun anlık düzeyi ile pek ilişkisi olmayan beden ve kişilik özelliklerini yetenek belirtisi saymalarıdır. Örneğin gözlerin parlaklığı, alnın genişliği, hareketlilik, temizlilik, usluluk, uysallık, itaat gibi özellikler üstün yeteneğin belirtisi gibi görülmektedir. Halbuki bu özelliklerin kendi içlerinde yetenek düzeyi ile bir ilişkisi yoktur. Bu nedenlerle Warner, öğrenciler hakkında yapılan ön tahminlerin yararlı olmayacağını ileri sürüyorsa da, bu sınırlar içinde yararlanılmasında bir sakınca yoktur. Hatta zorunluluk vardır. Üstün özel yetenek. Öğretmenlerden ön seçimde yararlanacağı zaman öğrencileri arasında müzik, fen dersleri, matematik, resim gibi öğrenim dallarında yaşlarının kesin olarak üstünde başarı gösterenleri de belirtmeleri istenir. Bunun iki yararı var. Birincisi, bu durumdaki öğrencilerin özel yeteneklerinin üstünlüğü, öteki yeteneklerde de üstünlüğünün söz konusu olabileceği anlamına gelebilir. Fakat daha çok bu türden olağanüstü özel yeteneği olanların da özel eğitim konusu olması yüzünden ön seçimleri yararlı olur. Tabii bu özellik açısından aday gösterilenlerin durumunu özel yetenek testleri ve zeka ile de iyice inceleyerek tanılamanın kesinleştirilmesi gerekir.